Yas ne kadar sürmeli? Neler hissetmeliyim? Normal olan ne? Ve bu süreçte psikolojik yardım almalı mıyım? Ben bireysel psikoterapi yapmayan bir ruh sağlığı uzmanıyım. Fakat çalışma ve ilgi alanım yas olduğu için istisnasız her gün benden terapi randevusu isteyen veya terapist önerisi isteyen insanlardan mesajlar alıyorum. Ve hep merak ediyorum. Acaba yaşadığı nasıl bir zorluk? Herhangi bir duyguyla mı baş etmekte zorlanıyor veya spesifik bir düşünce mi? Belki suçluluk, belki öfke, belki ilişkisel bir şey. Ne oluyor da bu kişi kaybının ardından terapiye ihtiyacım var diyor. İşte bu soru öyle bir soru ki bir başka soruya götürüyor beni. Bir müdahale gerçekten gerekli mi? Bu soruyu sormamız önemli. Özellikle Türkiye gibi ruh sağlığı hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğu bir ülkede yaşıyorsak. Ben hep yasın normal ve doğal bir süreç olduğundan bahsediyorum. Fakat bir yandan da biliyorum ki çoğumuz bir takım belirtileri yaşıyor olmanın kayıpla başa çıkma konusunda bir başarısızlığa işaret ettiğini düşünüyoruz. Dahası sağlıksız buluyoruz veya normal buluyoruz. Tabii bu düşüncelerimizi etkileyen faktörlerin başında alanda önde gelen teorisyenlerin sunduğu bir takım yas teorileri ve yas tutmaya dair kültürel anlayışımız yatıyor. Bazı yas tutma biçimlerini normal, ötekileri anormal ilan etmişiz ki bunun ilanı ta 1900'lerin ilk çeyreğinde Freud ile başlamış. Ve açık ki Freud ile bitmemiş çünkü tüm hızıyla devam ediyor. Gelin bugün birlikte anormal yastır diye etiketlediğimiz durumlardan biraz bahsedelim. Bu iddiaların bilimsel desteği var mı? Biraz oralara bakalım. Gerekirse meydan okuyalım. Ve siz de bugün duyacaklarınızın ışığında sorduğunuz bu normal mi sorularınızı tekrar değerlendirin ve kendi yanıtlarınızı bulmanızı dilerim. Sağlıksız olarak addedilen profesyonel yardımın gerekli olduğuna inandığımız iki tür yas tutma biçimi var. Bunlardan bir tanesi yasın yokluğu, ikincisi ise yasın uzaması. Birincisiyle başlayalım. Yasın yokluğu. Bir başka deyişle yas tepkilerinin yokluğu. Kaybın ardından görülen bir takım başlıca normal, tırnak içerisinde söylüyorum, normal belirtilerden söz ederiz. Nedir bu normal belirtilerden bazıları? Üzüntü, öfke, özlem, suçluluk, anlamsızlık hissi, ölenin hayaliyle meşgul olma hali, bedensel bir takım sıkıntılar, yorgunluk, kendini insanlardan uzaklaştırma, ölenin bazı özelliklerinin, davranışlarının ve hatta bedensel yakınmalarının yas tutan kişide de görülmesi gibi yas tepkileri normal kabul edilir. Bu tepkileri vermeyen, bir başka deyişle yas tutmaya başladığına dair hiçbir kanıt göstermeyen kişiler için profesyonel yardımın gerekli olabileceğine inanabiliriz. Şimdi özellikle üzüntünün yokluğu bizi alarma geçirir. Çünkü bir kaybın ardından üzüntü veya depresif ruh hali oldukça yaygındır. Bunu görmeye alışığızdır. Zaten bu beklentiye sahip olmak için yas literatürüne hakim olmamız gerekmez. Akut yas döneminde üzüntü ruh sağlığı uzmanlarının sevdiği bir şeydir. Çünkü kişinin içinde bulunduğu durumun gerçekleriyle yüzleşmeye başladığının habercisi olarak görülür. Eğer ciddi anlamda üzgün değilsen, yeterince sıkıntı çekmiyorsan, bu senin duygularını bastırdığın, yasını yaşamak için bilinçli veya bilinçsizce kendine izin vermediğin anlamına gelir. İnkar ettiğin anlamına gelir. İşte ya inkar ediyorsundur ya psikolojik olarak duygularınla yüzleşecek kadar güçlü değilsindir. Ya da bir kişilik bozukluğun vardır ve bağ kuramıyor. Dolayısıyla gerçek bir eksiklik çekmiyorsundur zaten. Kaldı ki klinik literatürde de bunların her birinin psikopatolojik olduğu öne sürülür. Ben babamdan çok sık bahsediyorum. Hatta o kadar sık bahsediyorum ki bir annem olmadığını düşünenler var. Geçenlerde bir arkadaşım dedi ki ben senin acını gördükten sonra kendim çok sorguladım. Ben galiba senin kadar acı çekmedim. Acaba babamı o kadar sevmiyor muydum diye çok düşündüm dedi. Umduğumuz kadar üzülmediğimizi veya umduğumuz gibi yas tutmadığımızı düşünüyorsak buralarla meşgul oluyoruz değil mi gerçekten? İşte diyoruz ki acaba ben yasımı tutamıyor muyum? Acaba ben inkar mı ediyorum? Ve tabii hal böyle olunca panikliyoruz. Eyvah diyoruz yani belki bundan sonra çıkacak acısı. Çünkü böyle durumlarda acının sonradan çıkacağına da inanıyoruz. Pek çok sıkıntının kökünün yası hiç tutulmamış kayıplara uzandığını söyleyenler bile var. Ve hemen profesyonel bir yardım almak istiyoruz ki doğru tutalım yasamızı. Sadece kendimize değil başkalarına da kuşkuyla yaklaşabiliyoruz. Ayıplayabiliyoruz. Çok çabuk toparlandığını düşünüyoruz bazı insanların. O yas tutmuyor diyoruz. Olayın hala şokunda bence diyoruz. Veya duygusuz diyoruz. Sevmemiş hiç diyoruz. Çünkü doğru ve normal bir yolu olduğunu varsayıyoruz. Evet ve bazen gerçekten erteleniyor, gecikiyor veya bastırılıyor yas. Fakat kayıptan sonra sıkıntı yaşamayanların daha sonra zorluk yaşayacağı varsayımını destekleyen çok az ampirik kanıt var. Üstelik bu varsayımı destekleyen çalışmaların çoğunda da ciddi metodolojik eksiklikler bulunmakta. Güncel araştırmalara göre bastırılmış, ertelenmiş diye adlandırdığımız yas biçimi klinisyenlerin önerdiği kadar veya bizim sandığımız kadar yaygın değil. Bu noktada düşünmeden edemiyorum. İnkar veya kaçınma olarak yorumladığımız şey dayanıklılığımız olamaz mı? Üzerinde esas düşünmemiz gereken soru bu sanki. Çünkü mevcut araştırmalara göre insanların hiç de azımsanamayacak büyüklükte bir kısmı kayıplar yaşadıktan sonra dayanıklılık gösteriyor. Büyük çoğunluğumuz kaybımızı göğüsleyebilecek katlanma kapasitesine sahip. Büyük çoğunluğumuz hayata devam edecek gücü kendimizde bulabiliyoruz. Sosyal canlılarız. Yas konusunda donanımlı olarak geliyoruz bu dünyaya. Üzüntü, sıkıntı, depresyon bunlar yasın içinde bir gereklilik olarak barınmaz. Evet bunlar evrensel yas duygularıdır. Fakat duyguların evrensel olması herkesin aynı şeyi hem de aynı şiddette hissedeceği anlamına gelmez. Gelelim anormal bilinen diğer yas olgusuna. Resmi adıyla uzamış yas bozukluğu. Uzamış yas bozukluğu da normal dediğimiz yas tepkilerinin kişiye bir anlamda yerleşip kronikleştiği biçimidir. Burada da şunu bilmekte fayda olduğuna inanıyorum. Normal tırnak içerisinde yas sürecinde olmayıp yalnızca uzamış yas sürecinde görülen herhangi bir belirti bugüne kadar keşfedilmemiş. O halde şöyle özetlemek mümkün sanıyorum. Az önce normal diye bahsettiğimiz duygular, yaşantılar ve davranışlar kaybın ardından işte böyle belirli bir zaman için ve bir dereceye kadar sorun değil. Ama o belirli zaman ve derece aşıldı mı aynı şeyler bir anda birer soruna dönüşebilir. Bir anlamda yas yasası bize üzül ama çok uzun süre değil mi diyor. Peki bu çerçeveyi kim nasıl çiziyor? Yas için ne kadar süre makul bir süre? Bir hafta, 40 gün, 6 ay, 1 sene? Buna kim karar veriyor? Amerikan Psikiyatri Derneği mi? Adı çok kere değiştirilen bugünkü adı uzamış yas bozukluğu olan sınıflandırma eskiden 6 ay kriterine sahipti. Şimdilerde normal yas sürecinin hastalıklı bir mesele haline gelmesi için süre sınırı 12 aya çıkarıldı, 1 seneye. Fakat meslek içinde ortak bir yargıya hala ulaşılamadı. Üstelik elimizde uzamış yas bozukluğunun geçerli bir tanı olup olmadığına dair henüz yeterli bir veri de yok. Bu dediklerim şöyle anlaşılsın istemem. Kimseler zorlanmayacak, işte kimselerin profesyonel desteğe ihtiyacı yok ve olmayacak bunu diyemem zaten. Çünkü bilimin rehberliğinde biliyoruz ki yas tutan her 10 kişiden 1 veya 2'sinin yıllar sonra bile hiç dinmeyen, dinmemesinden ziyade gittikçe de koyulaşan yas belirtileri var. Ve bu belirtiler ki burası çok önemli, gündelik hayattaki işlevi etkileyecek kadar belki de herhangi bir başka bir neşe kaynağı veya anlam kaynağı bulamayacağımız kadar şiddetli. Burada hareket kabiliyetini kısıtlayacak derecede şiddetli belirtilerden bahsediyorum. Yasın yokluğu ve uzamış yas. Bu iki biçim ilk bakışta birbirinin taban tabana zıttı gibi görünse de aslında birbirinin karşıtı değil, her an birinin diğerine dönüşebileceği aynı madalyonun tersi ve yüzü gibi aslında. Çünkü her ikisinde de vurgulanan yas tutmanın seyrinin tamamlanmadan kalması. Yas sürecinin kesintiye uğraması. Fakat şimdi tüm bu bildiklerimizle birlikte yine de sormak istiyorum. Yasın bitişinden söz edebilmek mümkün mü? Genellikle yas sürecinin belirli bir şekilde işte bir dizi aşama olarak ilerlediğini ve bir başlangıç ve varış noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu kitaplara, şiirlere, filmlere, gündelik hayatın belki de her köşesine sinmiş gözde bir yas önerisi. Bu yas söylemine göre yasın olağan seyri basit bir özetle şöyle ilerler. Kaybın hemen ardından neredeyse her zaman birinci uğrağımız inkardır. Ne olduğunu anlamakta zorlanırız, inanmakta zorlanırız. Fakat süreç ilerledikçe kaybımızın telafi edilemez olduğunu fark eder, kayıp gerçeğiyle yüzleşiriz. Ve bu noktada normal olan yoğun bir üzüntü duymak, ciddi sıkıntı çekmektir. Hatta öyle yoğun bir sıkıntı ki doğası ve şiddeti klinik depresyonla benzer özelliklere sahiptir. Tabii bu da sonsuza kadar sürmez. Zamanla kendimize duygularımızı yaşamaya izin verip yasımızı işledikçe o karanlıktan çıkarız. Yasımız bu noktada biter, biz iyileşiriz ve normal işleyişimize geri döneriz. Yani buradan bakınca yas dediğimiz inkardan kabule uzanan ve sonu olan bir yolculuktur. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Yasın aşamalar halinde ilerlediğinden bahseden teorisyenler, İlk bildirileri yayımlandıktan sonra sundukları aşamaların insanlar tarafından yanlış anlaşıldığına değinmişler. Bu aşamaların aslında anlaşıldığı kadar keskin hatlı olmadığına, işte yaşanabileceklerin doğrusal bir çizgiyi takip etmeyebileceğine ve her şeyin bazen tam tersinin de gerçekleşmesinin mümkün olacağına değinmiş olsalar da bu tavırları savunduklarıyla uyuşmuyor. Çünkü kaybın kabulünü hep bir dizi aşamanın son ürünü olarak sunduklarına göre yolculuğun yönüne işaret etmişlerdir çoktan. Arzulananın tek yönlü bir hareketlilik olduğu bellidir. Yasa aşamaları ayıran bu teorilerin adını koyup açıkladığı çok şey var elbette. Yani bunu görmezden gelmek olmaz. Yasın aşamalarla anlatılması hem anlatımı kolaylaştırır, hem öngörü ve kontrol duygumuzu pekiştirir, hem de bazı şeyleri normalleştirir. Örneğin İsveçli psikiyatr Kübler-Ross'un sunduğu yasın 5 aşaması modelinde öfke aşamasından söz edilir ki bu da yasın yalnızca üzüntü duygusundan ibaret olmadığına işaret eder. Fakat bu hakim yas anlayışının açıkladıkları kadar eksik bıraktığı, normalleştirdikleri kadar anormalleştirdikleri şeyler de var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Popülerliğine rağmen yasın aşamalar halinde ilerlediği anlayışını ampirik olarak test etmek için çok az girişimde bulunuldu. Zaten bana sorarsanız yasın evreleri anlayış popülerlik kazanmasını ve sürdürmesini bilimsel olarak geçerliliği olmasına değil, evrensel refleksimizle tutarlı olmasına borçlu. Tamamlama bizim temel refleksimiz. Cevapsız kalan soruları sevmediğimiz gibi sonu bir yere bağlanmayan hikayeleri de sevmiyoruz. Evet, doğru, çoğunlukla belirli bir zaman sonra duygusal ve davranışsal tepkiler azalır. Dinmeyecek sandıklarımız diner, yasımız değişir ama bir deniz ritmiyle işlemeye hep devam eder bana sorarsanız. Kabarır ve sonra geri çekilir. Sonra tekrar kabarır, tekrar geri çekilir. Esas sorumuza dönelim. Yas, kayıp karşısında iniş çıkışlarla dolu zorlu ama nihayete varan bir yolculuk gibi düşünülüyor. Fakat bana sorarsanız yas, daha ziyade inkarın ve kabulün birbirine karıştığı bir yolda olma hali. Kabulde bir kez varılan değil, hep yeni baştan uğranan bir durak. Her kayıp çok katmanlı olduğu için kendine özgü bir sonsuzluğu var yas tutmanın. Bu anlattıklarımla her kapıyı açacak bir anahtar sunma niyetinde değilim. Hem zaten kati bir yanıtın imkansızlığının da farkındayım. Doğru şekilde nasıl yas tutulacağına dair bir temel formül yok. Normal yasın olağan seyrinden sapmanın ne olduğuna dair bilimsel araştırmalar tarafından desteklenmiş bir kılavuz yok. Bu videoyla yas sürecinin herkese uygulanabilir kriterleri olabilir mi sorusunu gündeme getirmek istedim. Normal yas olarak kabul edilebilecek şeylerin inanılmaz bir çeşitlilik gösterebileceğini yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Bu çeşitliliği görünür kılmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Kurallar dayatmakta ısrarcı bir dünyada çok yönlü bir bakışın ferahlatıcı olduğunu düşünüyorum. Çok değil, bundan 3-4 sene öncesine kadar şu anda yaptığım davranışlardan bazılarını bir başkasında gözlemlesem, gerçeğe bir türlü razı olamamış, geçmişe takılmış kalmış derdim. Yasın herkes için bir hastalığa dönüşebileceği fikri bende de çabucak belirebilirdi. Fakat sonra babam öldü. Ve normalle anormali ayıran o keskin bölme çizgim giderek bunalıklaştı. Zaten yas tutmayı onu içeriden tarif edebilecek kadar yakından tanıyan herkes, onun hiçbir zaman kitaplarda ve teorilerde yazıldığı gibi işlemediğini, çok daha zengin ve karmaşık bir şey olduğunu bilir. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başka videolarda buluşmak üzere.